Ayrım 2. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz. Sayfa 17. Annesi Celili Hanım ile babası Hikmet Bey'in ilk kavgalarını düşündü. Babası bir zamanlar Matbuat Müdürlüğü, sonra da Hamburg Başkonsolosluğu yapmıştı. Babasının çapkınlıklarını anımsadı. Annesinin dillere destan güzelliği aklına geldi. İttihatçılardan ünlü Bahriye Nazırı, Cemal Paşa'nın annesine aşkı. Sonra Yahya Kemal'in Celili Hanım'a büyük tutkusu. Nazım'ın Yahya Kemal'i evden kovması, Galatasaray'da öğrencilik yılları. Tombul bir çocuk olduğu için okulda arkadaşları ona Patates adını takmışlardı. Bundan hiç hoşlanmıyor ve onlara fena içerliyordu. 15 yaşında yazdığı ve o tarihlerde bunu onun yazdığına hiç kimsenin inanmadığı bir şiir aklına geldi. Bir inilti duydum serbiliklerde. Dedim, burada da ağlayan var mı? Yoksa tek başına bir kuytu yerde? Eski bir sevgiyi anan rüzgar mı? Gözlere inerken siyah örtüler, umardım ki artık ölenler güler. Yoksa hayatında sevmiş ölüler hala servilerde ağlıyorlar mı? Ailenin büyükleri arasında ilk tanıdıkları aklına geldi. Dayısı Ali Fuat Cebesoy, hareket ordusunu Selanik'ten İstanbul'a getiren ve Mehmet Ali Aybar'ın büyük babası olan Hüseyin Hüsnü Paşa, ünlü iddiatçılardan İzmir valisi Rahmi Bey, Ali Fuat Cebesoy'un babası, Cumhuriyet'in ilk bayındırlık bakanlarından İsmail Fazıl Paşa, Oktay Rifat ve babası, şair Samih Rifat, daha kimler yoktu ki ailenin ünlüleri arasında? Nazım'ın bir ara aklına hececilerle yakın dostluğu ve onlarla nasıl alay ettiği geldi. Benim gönlüm bir kelebek, dolaşıyor çiçek çiçek, tükenecek ömrü böyle çırpınarak, titreyerek. Orhan Seyfi böyle bir şiir yazmıştı. Nazım onu anımsadı. Onun gönlü ise kelebek değil, kartaldı. Hececilere naziri olarak şunları yazmıştı. Benim gönlüm bir kartaldır. Nerede güzel görürsem ben, haydi derim, haydi saldır. Birinci Dünya Savaşı, Almanya'nın ve Osmanlı Devleti'nin yenilgisiyle devam ederken, Nazım acılar içindeydi. İşte o günlerde, 15 yaşında Yaralı Hayalet şiirini yazmıştı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında, okul kitaplarında yer alan bu şiire onun adını koymamışlardı. İşte o şiirden dizeler. Bir gece bir odada dört arkadaş toplandık. Bir uzak rüya olan geçmiş günleri andık. Gözlerimiz yaşlıydı, gönüllerimiz mahzun. Hepimiz memleketten konuştuk uzun uzun. Nazım bu tür şiirleriyle daha o yaşta İstanbul'da genç efsane şair sayılıyordu. Ama onun aklı Anadolu'daydı. Bir an önce Mustafa Kemal'in yanında yer alması gerektiğine inanıyordu. Onlara kavuşacağı günlerin coşkusuyla gözüne uyku girmiyordu. İki arkadaş sabahı güç ettiler. Ortalık aydınlanırken vala, Nazım, hadi kardeşim, toparlanalım artık diye yatağından fırladı. Vapura daha zaman vardı, hemen bir kahveye girip simit yiyip çay içtiler. Bir süre sonra da rıhtıma yollandılar. Yeni Dünya vapuru halatlarla rıhtıma bağlanmış yük alıyor, hamallar da güverteye çuvalları taşıyorlardı. İki arkadaşın gözleri dumanlıydı. Sevdiklerini ve yakınlarını bırakıp gitmenin üzüntüsü içlerine çökmüş gibiydi. Ağızlarını bıçak açmıyordu. Bir süre sonra Faruk Nafiz ile Yusuf Ziya ellerinde birer bavulla rıhtımda göründüler. Yanlarında kendilerini geçirmeye gelen yakınları vardı. Nazım ve Vala ile kucaklaştılar. Dördü de bir maceraya atılmanın telaşı içindeydi. Derken onları geçirmeye gelenler oldu. Milli mücadeleyi destekleyen Vakit gazetesinin başyazarı Hakkı Tarık Uz, tarih hocası, ünlü edebiyatçı Emin Ali ve Bala'nın kardeşi Faruk da onların arasındaydı. Emin Ali hepsinden büyüktü. Saygınlığı olan bir yazardı. Gider ayak İnebolu yolcularına şöyle dedi. Anadolu'da türlü cereyanlarla karşılaşacaksınız. Hiçbirine uymayın. Mustafa Kemal'in izinden ayrılmayın. Sözümü dinlerseniz bütün yollar önünüzde açılacaktır. Gençler kendilerini geçirmeye gelenlerle son kez kucaklaştı. Vala kendilerini koruyacak olan millici polis komiserini bulup vapurda ne yapmaları gerektiğini sordu. Polis komiseri gerçekten güvenilir bir kişi izlenimi veriyordu. 50 yaşlarında babacan bir adamdı. Sizi kutlarım diye söze başladı. Doğru yolu seçmişsiniz. İstanbul hükümeti düşmanla işbirliği yapıyor. Hainlerden geçilmiyor. Biz milli mücadeleye hizmet için adam ve silah kaçırıyoruz. Elimizden gelen bu. Çok dikkatli olun. İşgal askerleri gemiyi Kız Kulesi önlerinde durdurup arama yapıyorlar. Biliyorum siz tüccar görünüyorsunuz ama tüccar olmadığınız suratlarınızdan belli. Size inanmayabilirler. İyisi mi ortalarda görünmeyin. Ne yapalım öyleyse? Güvertede ve ambarda pamuk balyaları var. Onların arasına gizlenin. Gemi Karadeniz'e çıkana kadar sizi kimse görmesin. Gemi açıldıktan sonrası kolay. Peki ya yakalanırsak? Sakın ha, kabak bizim başımıza patlar. Hepimizi kodese tıkarlar. Siyasi polis sizin de ananızı ağlatır. Aman gözünüzü seveyim, dikkatli olun. Ne bizim başımızı yakın, ne de kendi başınızı. Pamuk balyaları arasında. Bu sözler üzerine Bala arkadaşlarını uyardı. Balyaların arasında gizlendiler. Gemi kalkarken güverteden bile dostlarını el sallayamadılar. Az sonra gemi rıhtıma uzanan iskeleyi çekti, bacadan dumanlar yükseldi, düdükler öttü ve gemi boğaza doğru yol almaya başladı. Ama bir süre sonra İngiliz devriyeleri gemiyi durdurdu. Dakikalar geçmek bilmiyordu. Nazım ile Vala 5-10 dakika sonra güvertede dolaşan devriyelerin postallarının sesini duyunca irkildiler. Bu sesler top gürültüsü gibi geliyordu. Nazım ve Vala burada hayatlarının en heyecanlı dakikalarını yaşıyorlardı. Bir süre sonra sesler kesildi. Vala bu heyecanla burada bir de şiir yazıp okudu ama kağıda dökmek bir türlü kısmet olamadı. İstanbul, ben artık istemem seni. Benim öz vatanım Anadolu'dur. Yeni dünya daha Anadolu fenerine yaklaşırken tayfalar tehlikenin atlatılmış olduğunu bildirdiler. Bizim genç şairler balyaların altından çıkıp birbirlerine sarıldılar. Artık özgürlük yolundaydılar. Vala'nın ilk işi Nazım'a kafasında oluşturduğu şiiri okumak oldu. Nazım bastı kahkahayı. Vala'cığım dedi, darılma ama sen şair olamazsın. Yahu ne çabuk da Anadolu senin öz vatanın oldu. Bekle biraz, öyle hemen uydurmaya kalkma kardeşim. Vala biraz bozuldu ama Nazım'ı kızdırmak istemedi. Haklısın, dedi. İnsan özgürlüğe ulaşmanın coşkusuyla kendini kaybediyor. Zaten bu şiiri bastırmayı hiç düşünmemiştim. Yok, bir de düşünecektin. Nazım daha sonraları bu kaçış olayını şöyle anlatacaktır. Vapura Sirkeci'den bindik. Kara kuru, yamyaslı bir vapur. Hani şu kolacıların ütüleri vardır ya, onlara benziyor. Kamaramıza girdik, duvarlarda hamam böcekleri dolaşıyor. Daracık, cehennem gibi de sıcak. Faruk Nafiz başını lomboza dayadı. İstanbul'u bir daha görmeyecek miyiz? Gidiş var da dönüş yok mu? Diye ağladı. Vapur, uskur gürültüleriyle sarsılmaya başlayınca güverteye çıktım. Yusuf Ziya'nın akrabası bize, Karadeniz'de açılana kadar kamerada kalın dediydi ama uskur gümbürtüsü bana güven verdi. Saray burnuna, köprüye, kurşun kubbelere, tığ gibi minarelere, taş kışlaya son kez şöyle doya doya bakamadan İstanbul'dan ayrıldım. Direkleri tel örme bir Amerikan zırhlısının yanından geçiyoruz. Kız Kulesi dolaylarında, Beşiktaş önlerinde, boğazın büklümlerinde kımıldanacak yer yok. Denizin üstü, dreadnoughtlarla, kruvazörlerle, torpidolarla, alaca bulaca taşıt gemileriyle tıklım tıklım. Bu hor görücü kurşuni çelik kalabalığı kaç kere seyrettim, öfkeden içim burkularak. Ama şimdi onlara kendimi güvenerek bakıyorum. İstanbul denizinin içinde, dibinde, kefalden, uskumrudan, torikten çok denizaltının kaynaması umurumda değil. Anadolu'ya gidiyorum, Mustafa Kemal Paşa'ya. Başüstü ambarında, güverte yolcularının çıkınları, sepetleri, sandıkları, çoluklu çocuklu, kadınlı erkekli, fakir kalabalığı arasındayım. Nazım ve Bala az sonra vapurun salonuna geçtiler. Salonda ne salondu ya? Geminin orta yerinde boyası dökülmüş, yer yer çürümüş tahtalardan oluşan, her rüzgar estiğinde sallanan bir ahşap kulübe. Genç şairler oraya girdiler. Salonda kimler vardı? Takma adlarla Anadolu'ya kaçan sivil giysili subaylar, öğrenci oldukları yüzlerinden anlaşılan gençler ve türlü türlü insanlar. Sigara dumanından göz gözü görmüyordu. Sigara kokusuna ağır ter kokusu da karışıyor ve salonu bunaltıcı bir hava kaplıyordu. Yolculuk hiç de rahat geçeceğe benzemiyordu. Salonda hemen dostluklar kuruldu. Artık hiç kimse kimliğini ve maksadını gizlemiyordu. Hepsinin hedefi Ankara'ydı. Bu yolculuğun adı ancak Umuda Yolculuk olabilirdi. Yeni Dünya ertesi sabah Zonguldak Limanı'na girerken yolcular merakla güverteye koşuştular. Rıhtım bayraklarla donatılmıştı. Gençlerle dolu sandallar gemiye yaklaşıyordu. Derken gençlerin sesi duyuldu. Hececi şairler nerede? Arkadan bir alkış koptu. Yaşasın milli şairlerimiz, tanıyalım sizi, yaşasın hececiler. Nazım ve arkadaşları heyecan içindeydi. Böyle bir karşılanma hiç akıllarına gelmemişti. Geminin merdiveni denize sarkıtıldı, gençler güverteye çıkar çıkmaz şairlerle kucaklaştılar. Öteki yolcular ve sivil giysili subaylar da şaşkınlık içindeydi. Meğer ne kadar ünlü kişilerle yolculuk ediyorlarmış da hiç farkında değillermiş. Sandallar tüm yolcuları rıhtıma taşıdı. Rıhtımda bayraklarla donatılmış muazzam bir masa. Zonguldak halkı şairleri işte böyle karşıladı. Peki şairlerin geleceğini onlara kim haber vermişti? Bu hazırlıkları kim düzenlemişti? Mustafa Kemal'e ilk günlerde ulaşmış olan matbuat müdürü Ragıp Özdemiroğlu, hukuk eğitimi görmüş olan Ragıp Bey, Zonguldak'tan milletvekili seçilerek 16 yıl mecliste devrimleri savunacaktı. Rıhtımda da şairlerimiz sevgi gösterileriyle karşılandılar. Alkışlar arasında şiirler okundu, rakılar içildi. Zonguldak hiç böyle şenlik görmemişti. Gençler Zonguldak'tan ayrılan yeni dünya yolcularını gözyaşlarıyla uğurladılar. Gece bir fırtına, bir fırtına deniz göklere çıktı. Karadeniz azdı da azdı. Bizim yolcular o tahta kulübede geceyi güç geçirdiler. Morallerini bozmamaya çalışıyorlardı ama kolay mı? Çaresizlik içinde sabaha güç ettiler. Gün doğarken fırtına dindi, deniz duruldu, güneş bile çıktı. Öğleye doğru uzaktan İnebolu görününce yolcuların keyfi yerine geldi. Türküler söylemeye başladılar ama kıyıya yaklaşırken deniz yine azdı. Beyaz köpüklü dalgalar durmadan gemiyi dövüyordu. Gemiye yaklaşan sandallar şahlanan dalgaların üzerinde bir iniyor bir çıkıyordu. İşte o dalgalar ve kayıklar yıllar sonra 1928'de Nazım'a esin kaynağı olacaktı. Çıkıyor kayık, iniyor kayık. Devrilen bir atın sırtından inip şahlanan bir ata biniyor kayık. Kayıkçılar o dalgaların tepesinden büyük beceriyle yolcuları ve yükleri kayıklara alıp rıhtıma taşımayı başardılar. Karaya her ayak basan yere diz çöküp toprağı öpüyordu. Vala da karaya çıkmanın coşkusu içinde koca bir kayayı kucaklayıp öpünce Nazım çok güldü ve "Sevgiline kavuşmuş gibisin Vala" demekten kendini alamadı. "Ben sana öz vatanım Anadolu'dur dememiş miydim? İşte öz vatanıma kavuştum. Taşını da öperim, toprağını da." Buraya kadar her şey çok iyiydi ama sonra durum hiç de öyle tatlı gelişmedi, düş kırıklıkları başladı. Nazım ve arkadaşları rıhtımdan kent merkezine doğru ilerlerken karşılarına iki sivil memur ile bir komiser çıktı. Nazım, polislerin kendilerini coşkuyla karşılayıp kucaklamalarını beklerken komiser, "Efendiler, yürüyün bakalım, karakola gidiyoruz," dedi. "Vala, telaş etme Nazım," dedi. "Usuldendir herhalde, kimliğimizi saptayıp bırakacaklar." Ama hiç de öyle olmadı. Kimlik denetiminden sonra polisler hiç de zayıf olmayan bir sesle şairlere "Açın bakalım bavullarınızı," diye bağırdılar. Nazım'ın zaten bavulu yoktu. Elindeki paketi açıp polislerin gözleri önüne serdi. Ne vardı o pakette? İki gömlek, iki çift çorap, iki fanila ve bir pijama. Vala sarı bavulunu ve elindeki babadan kalma evrak çantasını açtı. Polisler onları didik didik ettiler. Yusuf Ziya'nın elinde ufak bir bavul vardı, o da didik didik edildi. Faruk Nafiz'in elindeki yamalı battaniyeye sarılı eski bavul da denetimden nasibini aldı. Sonra sıra geldi ceplerin aranmasına. Ceplerindeki bozuk paralar, kirli mendiller, buruşmuş kağıtlar, fındık, leblebi taneleri ne var ne yok masanın üzerine döküldü. Nazım hırsından deli oluyor, Vala da onu susturmaya çalışıyordu. Yusuf Ziya fena içerlemişti. "Pabuçlarımızın içine de bakın bari," deyince komiser, "Elbette bakacağız, bu bizim görevimiz, çıkar bakayım pabuçlarını," diye kükredi. Yusuf Ziya pişman olmuştu ama yapacak başka şey yoktu. Hepsi teker teker kunduralarını çıkardılar, içlerinden birinin çorapları delinmiş, parmakları dışarı fırlamıştı. Arkadaşlarına ve polislere böyle görünmekten çok sıkıldı ama ne yapsın, seferi durumdalardı. Denetim bittikten sonra dört arkadaş köz köz kasabada kendilerine bir otel aradılar. Sonunda sefil bir otelde her yönden gelen rüzgara açık dört kişilik bir oda bulup yerleştiler. Şimdi yola çıkmak için Ankara'dan izin gelmesi gerekiyordu. Ama Ankara öyle olur olmaz herkese izin vermiyordu. Beklemekten başka çare yoktu. Günler geçiyor, paralar suyunu çekiyordu. İçlerinde bir pişmanlık var mıydı? Hayır. Er geç her şeyin düzeleceğine inanıyorlar ve polislerin bu kötü davranışlarından Ankara'yı sorumlu tutmuyorlardı. Günler günleri kovaladı, Karadeniz'in bu kıyı kasabasında ne yapabilirlerdi ki? Geri dönmeyi asla düşünmüyorlardı. Zaman zaman aralarında espriler yaparak eğleniyorlar ama genelde sıkıntıdan çatlıyorlardı. Tam 15 günlük bir bekleme sonunda bir sabah o asık suratlı polislerden biri otele gelerek Yusuf Ziya ile Faruk Nafiz'i karakola çağırdı. Niye yalnız ikisi de dördü değil, anlayamadılar. Yine uzun bir bekleyiş, dakikalar geçmek bilmiyordu. Yaklaşık bir saat sonra Yusuf Ziya ile Faruk Nafiz bir karış suratla otelin önünde göründüler. Ne haber, izin çıkmış mı? Yok kardeşim, hiçbir şey anlayamadık. Bizi gerisin geriye İstanbul'a gönderiyorlar. Hemen bugün dönecekmişiz. Yapmayın yahu, olmaz. Neden böyle yaptılar? Bilmiyoruz. Ankara bize izin vermemiş. Neden? Çünkü biz seciyesiz, güvenilmez, karaktersiz insanlarmışız. Asla olamazsınız. Kim uydurmuş bunu? Bilemeyiz ama sicilimiz bozukmuş. Nazım ve Vala buz gibi oldular. Bu ne büyük adaletsizlikti. Memleketin bu en ünlü iki şairine nasıl böyle bir leke sürülebilirdi? İkisi de isyan içindeydi. İstanbul'dan bunun için mi kaçmışlardı? Sonradan öğrendiler. Yusuf Ziya, İngilizleri tutan Refi Cevat'ın Alemdar gazetesinde edebiyat sayfası düzenlediği Faruk Nafiz de damat Ferit Paşa'dan nişan aldığı için geri çevirmişlerdi. Bir saat sonra Yusuf Ziya ile Faruk Nafiz'i İstanbul'a yolcu ettiler. Dördü de gözyaşlarını güç tutuyordu. Dokunsalar ağlayacaklardı. Nazım ve Bala hiç konuşmadan otellerine döndüler. Geri çevrilme sırası acaba onlara da gelecek miydi? Otelin kapısında bir polisin kendilerini beklediğini gördüler. Polis tatlı tatlı gülümseyerek bir zarf uzattı. Hayrola, bizi kovuyor musunuz? Haşa, asla. Size Ankara yolu göründü. Hacirahlarınız geldi. O da nereden çıktı? Kim yollamış bu hacirahı? Bilemem ama demek ki size birer görev verecekler. Ankara'ya çağırıyorlar. Sonradan anlaşıldı. Meğer Nazım ve Bala'nın yazılarını ve şiirlerini beğenen Halide Edip Hanım ile eşi Doktor Adnan Bey onların İnebol'da beklediğini duyunca hemen kendine bir görev uydurup yol parası yollamışlar. Demek ki artık bunalımlı günler sona eriyor ve ufukta umutlar beliriyordu. Spartakistler. Vala Nurettin anılarında bu olaya değinerek şöyle diyecektir. 3-4 günden beri yemek yememiştik. Çarşının ortasında börek ve helva satan büyük bir dükkan vardı. Nazım'la dükkanın önünden geçerken hep cam mekana bakar dururduk. Hacirahı alır almaz hemen oraya gittik. Ben çok zayıf olduğumdan ne börek yiyebiliyordum ne de tatlı. Nazım iyice karnını doyurdu. Sonra iskelenin başındaki büyük kahveye gittik. Orada İnebolu'ya gelir gelmez karşılaştığımız fakat kaynaşmak istemediğimiz Spartakist ağabeyleri bulduk. İşte bu ağabeylerden biri Nazım'ı çok etkiledi. Onu şoven milliyetçilikten Blangui üslubuna yani sosyalistliğe yöneltti. Sadık Ahi adındaki bu kişi akıl almaz maceralar yaşamış önemli bir sosyalistti. Sadık Ahi sonraları Mehmet Eti adıyla Halk Partisi'nden milletvekili seçildi. 1921 Ocak ortalarına kadar koyu milliyetçi olan şair Nazım Hikmet'in Hitlerci toy gençlik gibi avlandığını katiyen iddia edecek değilim. Fakat tanığı olduğum bir gerçeği de gizlemeyeceğim. Nazım'a İnebolu'da komünistik fikirlerini ilk aşılayan ağabeyler arasındaki Sadık Ahi'nin kırmızı bir boyun atkısı vardı. Rüzgarda yürüyorduk ve o şöyle diyordu. Böyle bir boyun atkısı takıp ihtilal mutlulukları söylemek, ihtilal şiirleri okumak senin tipine ne kadar yakışacaktır. Sadık Ahi kendisine sorduklarımızı kahvede arkadaşlarına fısıldıyordu. Onlar da kahkahalar atıyorlar, omzumuza vurarak ve gülerek bize cahiller diyorlardı. Peki Nazım'ı etkileyen bu Spartakistler kimlerdi? Vala üç kişinin adını veriyor. Biri Sadık Ahi, ikincisi sonradan CHP genel sekreteri olan Nafi Atıf Kansu, üçüncüsü de İstanbul Ticaret Odası Umumi Katipliği yaptıktan sonra CHP'den milletvekili seçilen Profesör Vehbi Sarıdal. Onlar Nazım ile Vala'ya hiç adını duymadıkları Marx'tan, Engels'ten, Kautsky'den söz ediyorlardı. Bizimkiler bunları bilmedikleri için onlara "Gelin bakalım cahiller" demeyi huy edinmişlerdi. Cahil aşağı, cahil yukarı. Sadık Ahi ile yanındaki post bıyıklı ustabaşı Almanya'daki Spartakist harekete elde mitralyöz pencereden ateş ederek katılmışlardı. Karl Liebknecht'in Rosa Luxemburg'un hayranıydılar. Nazım'ı İnebol'da etkileyen ve sola kaydıran demek ki bu kişiler ve onların anlattıkları olaylardı. Nazım babasına haber vermeden İstanbul'dan kaçtığı için üzgündü. İnebolu'ya gelir gelmez babasına kısa bir mektup yazarak Karadeniz yolculuğunun çok iyi geçtiğini bildirmiş ama ayrıntılara girmemişti. İnebolu'dan ayrılmadan önce de son gün babasına şu mektubu yolladı. Sevgili babacığım, yarın sabah erkenden İnebolu'dan hareket ediyoruz. Arkadaşlardan ikisi İstanbul'a iade olundular. Ben şimdi Vala Nurettin ile kaldım. Sıhhatim ve buradaki durumum çok iyidir. Bize fevkalade itibar ediyorlar. Birkaç gündür yollar yağan kardan kapanmıştı. Fakat çok şükür artık açıldı. Harcı rahımız geldi. Bu parayla müreffehen, ferahlık içinde, Ankara'ya hareket edeceğiz. Arkadaşlarımdan fevkalade memnunum. Birbirimize fevkalade merbutuz, bağlıyız. Gurbet ve yalnızlık bizi daha çok samimi yaptı. Onun için burada yalnız değilim. Bizi hiç merak etmeyiniz. Sizden izinsiz gitmek istemezdim. Beni affedeceğinizden eminim. Buna da çok üzüldüm. Fakat biliyorum ki benim vatanıma, hizmetimi çok istemekle beraber bir baba olmak dolayısıyla buraya gelmeme müsaade etmeyecektiniz. Asayiş fevkalade mükemmel. Bu arada havadisler gayet iyi. Teşkilat gayet iyi ama insan hayret ediyor. Mesela İstanbul'daki en ufak bir vakayı günü gününe işitebiliyorsunuz. İnşallah Kastamonu'da, Ankara'da daha uzun mektuplar yazarım. Nazım ve Bala İnebolu'dan Kastamonu'ya, oradan da Ankara'ya nasıl gideceklerdi? Önce yaya gitmeyi düşündüler. İnebolu ile Kastamonu arasının yaklaşık 100 kilometre olduğunu öğrendiler. Ama yol dağlardan geçiyordu. Kış, kar, kıyamet. Sorup soruşturdular, o yolları bilenler sakın ha kurtlara yem olursunuz dediler. Onlar ise bizim aşamayacağımız dağ yoktur diyorlardı. Ya Kastamonu ile Ankara'nın arası? O da yaklaşık 250 kilometre. Hem de yer yer kıvrıla kıvrıla uzanan bir yol. Yani toplam 350 kilometre. Bu yolu kaç günde aşacaklardı? İnebolu'da birlikte oldukları askeri okulu öğrencileri onlara hayran kalmış ve hep beraber gideriz, birlikten kuvvet doğar, kendimizi koruruz demeye başlamışlardı. İyi de ikisinin de kundurası su alıyordu. Karda kışta bu yola nasıl dayanırdı? Hele ellerindeki bavul, çanta ve paketlerle o dağlara nasıl aşacaklardı? Vala hanlarda araştırmalar yaptı. İnebolu'dan Ankara'ya yaylı arabaların 100 liraya gittiğini öğrendi. Kabil değil, bu parayı verecek durumda değildiler. Hanların birinde Kastamonu'dan yük getirmiş bir katırcıya rastladılar. Adam geri dönmek için müşteri bekliyormuş. Vala katırcıya, kaça gidersin diye sordu. Genç katırcı, ne istese beğenirsiniz. Ağabey, siz tüccar değilsiniz, paranız da yoktur. Bana yük başına 2 lira verin yeter, dedi. Nazım ve Vala kulaklarına inanamadılar. Yani katırcıya 2'şer lira vereceklerdi. Nazım, istediğin paranın lafı mı olur? Kastamonu'ya sağ salim gidersek sana onun 2 katını veririz. Canın sağ olsun, dedi. Yaya yolculuk. Hemen 8-10 kişilik bir kafile oluşturdular. Bavullar katırlara yüklendi. Nazım kendine biraz çeki düzen verdi. Cebindeki küçük aynayı eline alıp saçlarını taradı, kalpağını kulaklarına kadar indirdi, yün çoraplarını ve külot pantolonunu giydi, ayaklarını orada kullanılan ve çapula denen bir çeşit çizme geçirdi. Gri paltosunu aldı, dev görünüşlü bir adam oldu ve böylece yola revan oldular. Yolda ne oldu hani? Ne asfalt, ne şose, ne de taş döşeli. Toprak üzerine yer yer taş dökülmüş ve karlar altında kalmış bir dağ yolu. Öndekiler karları çiğneye çiğneye yola açıyor, ötekiler ve katır da arkadan geliyordu. Baştakiler yorulunca arkadakiler öne geçiyor ve böylece nöbetleşerek karları eze eze yol alıyorlardı. Yol üzerindeki kasaba ya da köylerin perişan hanlarında çorba içtiler, karınlarını doyurdular, kunduralarını, çoraplarını, külot pantolonlarını ocak başında kuruttular, gecelediler. Günde yaklaşık 30 kilometre yol alıyorlardı. İkinci gün öğle üzeri fena halde karınları acıkmıştı. Bir kahvede durdular. Nazım sordu. Ağam, yiyecek yemeğiniz var mı? Yok. Ağam, buralarda aşevi yok. Ne yapacağız öyleyse? Size yumurta kıralım. Yumurtanın tanesi kaça? 40 para. Bir taba kaç yumurta alır? 40 yumurta. Kır öyleyse 40 yumurta, bütün arkadaşların karnı doysun. Ekmeğinizde var mı? Bazlama var. Yani saç ekmeği değil mi? Bazlama da ver bize, karnımızı doyuralım. Vala bazen köylülerin bilgi düzeyini ölçmek için onlara sorular yöneltiyordu. Mustafa Kemal kimdir? Padişahtır. Padişah kimdir? Enver Paşa'dır. Hiç ikisi birden padişah olur mu? Olmaz. Enver Paşa halifedir. Halife kimdir? Peygamberdir. Peygamber kimdir? Allah'tır. Allah kimdir? Hazreti Ali'dir. Peki Mustafa Kemal kimdir? Çamurlu iki parmağı vardır. Uzatınca düşman kralının gözlerini oyar. Vala bunları duyunca Nazım'a dönerek, "Yahu," diyordu, "senin Spartakistler bize boyuna cahil dediler. Ya bunları duysalar ne derlerdi?" Nazım basıyordu kahkahayı. İnebol'dan ayrıldıktan 3 gün sonra kafile Kastamonu'ya ulaştı. Hepsi bitik bir durumdaydı. Doğru dürüst bir otele yerleştiler. Biraz dinlenmeye ihtiyaçları vardı. Birkaç gün orada kalmak hepsine çok iyi gelecekti. Öyle yaptılar. Orada karşılaştıkları yarım aydınlar bizimkilere mutlaka kenti tanıtmak istiyorlardı. Nazım ile Vala'yı ısrar kıyamet bir genel eve götürdüler. Ama ikisi de öyle yerleri meraklısı değildi. Orada gördükleri rastıklı, sürmeli, allıklı, hacı yağ kokulu, elleri kınalı zavallı kadınlarla yatmak ikisinin de hiç içinden gelmedi. Ayıp olmasın diye vizite ücretlerini verip ayrıldılar. Yol arkadaşları onları bir de İstiklal Mahkemesi'ne götürdü. Orada asker kaçağı bir gence verilen idam cezasına tanık olduktan sonra işleri sızlayarak ayrıldılar. 3 gün sonra yine yol göründü. Vıcık vıcık çamurlu yollardan Bataçık'a ilerleyip Ilgaz Dağı'na vardılar. Akşam üzeri dağdaki Ecevit Hanı'na geldiler. O handa sürekli yufka ekmeği yapıldığını ve yolcuların bu ekmeğin üzerine yağla bağ sürüp yediklerini duymuşlardı. Handa birçok yolcuyla karşılaştılar. Hepsinin üstü başı perişan, saçları sakalları birbirine karışmıştı. Uzun yoldan geldikleri anlaşılıyordu. Cepheye gidiyorlarmış. Yufka ekmeğine aç gözlerle bakıyorlardı. Nazım onlara neden bal ve tereyağı yemediklerini sorunca adamlar sıkıla sıkıla, "Kardeş," dediler, "paramız olsa yemez miyiz? Bize 10'ar lira yol harçlığı verdiler. Nasıl edelim?" Nazım bu sözleri duyunca isyan etti. Onlara 100'er lira harçlık verilmişti. Bizimkiler bu zaballara o akşam bir ziyafet çektikten sonra sabah erkenden yola koyuldular. Zaman zaman köylerde konakladıktan sonra Çankırı'ya vardılar. Bu gezi onlara Anadolu'nun yoksulluğunu ve insanların perişanlığını gösterdi. Çankırı'dan ayrıldıktan sonra 3 günlük bir yaya yolculuğu sonunda Ankara'ya ulaştılar. İkinci ayrımın sonu sayfa 31.